Ayrım 3.
Başka insanlarla tanışmak, tatil serüveni yaşamak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel elma ve portakal ağaçlarımız var. Ne iyi. Dün gecenin üzüntüsü uçup gitti. Abdülkahada'nın evine varmayı beklerken yeniden etrafı izlemeye koyuluyorum. Az önce ayrıldığımız yere benzeyen bir köy düşlüyorum ama görüntü yine değişiyor. Daha öncekileri andıran renksiz ve cansız, güneşten çatlamış kurak bir çöl çıkıyor karşımıza. Bir sonraki vahayı iple çekiyorum. Başka vaha olmayacak. Dağlar üzerinde ilerliyoruz. Yol daha doğrusu patika sarplaşıyor ve Land Rover'ın sürücüsü neredeyse dimdik bir yamacı tırmanmak için birinci vitese geçiyor. Tekerlekler döndükçe taşlar ve kaya parçaları sıçrıyor. Diğer yolcularla birlikte sarsılıp zıplıyorum. Herhangi bir yerin merkezine varmadan araba birden duruyor. Abdülkadir, burada iniyoruz demekle yetiniyor. Aşağı iniyoruz, yolcularla vedalaşıyor. Land Rover bir toz dumanı içinde geri manevra yapıyor ve biz valizlerimizle birlikte yamaçta kala kalıyoruz. Çevreme bakınıyorum. Hiçbir şey yok. Ne bir ev ne bir can. Göz alabildiğine uzanan çıplak dağlar, seyrek saçları andıran birkaç çalı hepsi bu. Nerede oturuyorsunuz Abdül? Aramızdaki dağa işaret ediyor parmağıyla. Yukarıda. Abdülkadir ağzı kulaklarında sırıtıyor, valizimi alıyor ve dimdik dayalık bir patikayı yavaşça tırmanmaya başlıyoruz. Hangi yöne gidiyoruz? Yine karabasanlar görmeye başlıyorum. Keşke yola hiç çıkmasaydım. Uçağa hiç binmeseydim. Taşa çarptıkça sandaletler ayağımdan kayıyor. Terledim, susadım ve kendimi yine pis hissediyorum. Dağın tepesine vardığımızda önümüze bir köy çıkıyor ve rahat bir soluk alıyorum. Önceki kadar güzel bir yer değil ama yine de yıkanabileceğim. İki gündür yıkanmak bende sabit fikir haline geldi. Toz, sıcaklık, pislik. Tek istediğim kendimi bir duşun altına atmak. Bu köyün görünümü çok ilginç. Dağ asılı gibi duran birbirinin benzeri evler, çevredeki başka dağlar, her zamanki gibi yine çalılar, tek tük birkaç ağaç. İlk bakışta bunların tümü gökyüzüyle yeryüzü arasında asılı gibi duruyor. Göze çarpan tek şey beyaz toz halindeki bir dağ ile hayalete andıran evler. Abdülkadir'in en yakın evi göstereceğini umarak nazikçe soruyorum. Hangisi sizin eviniz? Şu yukarıdaki. Kolunu germiş, köyün üstünde en yüksek dağın tepesindeki tek evi gösteriyor. Yırtıcı kuşlar üzerinde daireler çiziyor. Bir ayı ini sanırsınız. Gözlerime inanamıyorum. Oraya varmak için uçurum kenarından kayalar üzerinde açılmış basamakları tırmanmak gerekiyor. Tek başına dikilişiyle beni şaşkına çeviren, göz atmak ve soluklanmak için bir an duruyorum. Bütün köye tepeden bakıyor, bu kuru, boş ve vahşi erine egemen konumda. Aşağıdan bakıldığında büyük görünse de kucak açan rahat bir eve benzemiyor. Patika üzerindeki bir eve doğru ilerliyoruz. Abdülkahada bunun kardeşi Abdülnur'a ait olduğunu açıklıyor. Düz ayak küçücük bir bina. Tek bir kapısı, iki de penceresi var. Abdülkahada'nın eviyle aynı hizada. O kadar ki aşağıdaki evden birisi dama çıksa yukarıdakilerle pek güzel konuşabilir. Bağırmak koşuluyla tabii ama bu ev o kadar minik ki içinde kim nasıl yaşıyor merak ediyorum. Önünden geçip gidiyoruz ve Abdülkadir beni yamacın altına götürüyor. Burayı tırmanamam ben. Tırmanırsın canım, baksana yol var. Buna yol mu denir? Varla yok arası bir şey. Nereye çıktığını bile göremiyorum. Zar zor birkaç adım attıktan sonra daracık bir keçi patikası çıkıyor karşımıza ve aşağıya düşen taşlara bakmamaya özen göstererek cesaretle basamaklardan çıkıyorum. Yarı yola henüz ulaşmışken çakıllar üzerinde yürümekten ayağım kayıyor ve taşların üstüne dizüstü yuvarlanıyorum. Öyle bir çığlık atıyorum ki Abdülkadir tek eliyle beni kavrayıp çekiştirerek ayağa dikiyor. Bu lanet kayanın tepesindeki lanet eve ulaşmak yarım saatimizi alıyor. Terden sırılsıklamım, dizlerim kanıyor, ellerim kanıyor, kaslarım tamamen gerilmiş durumda. Her iki adam da tırmanmaya alışkın görünüyor. Aşağı çabucak yüz atıyorum ve başım dönüyor. Bu çıkışın bir de inişi olacak. Dünyanın tepesi gibi alabildiğine yükseklerde dikili duran bu evin çevresi kurak ve çorak. Onlarca kilometre boyunca ve bakışımın erişebildiği kadar uzaklarda yalnızca dağlar ve tepeler uzanıyor. Ufakta canlı tek bir şey yok. Gökyüzünde ve alacakaranlığın sessizliğinde yüzen küçücük bir ada burası. Güneş uzak dağların ardında yok olurken kendisiyle birlikte eflatun renkli hafif bulutları da sürüklüyor ve bir süre soluğum kesilerek bu görüntüyü izliyorum. Buraya nasıl geldim ben? Hangi yolda? Yolda işaret olabilecek herhangi bir şeye rastlamadım. Sonuncu kent neresiydi? Nereden geldik bilemiyorum. Kayboldum. Ya bu sessizlik? Tek bir insan sesi, tek bir hayvan çığlığı yok. Hava iyice kararıyor. Ben de bu garip gökyüzü içinde asılı duran bir adayım. İki ayrı duygu hali içindeyim. Hayalet manzara içinde bir hayalet miyim ben? Hayır, Zana Muhsin'im. Yurt dışına yolculuğa çıktım. Bu gerçek bir dekor. Ben de korkmuyorum. Her şey normal. Biraz yabancı o kadar. Abdülkadir'in ailesi görünüyor. Büyük anne Seyda kısacık boylu, kambur, kır saçlı ve çocuk gibi zayıf. Ve kör büyük baba Salat Saif. Çok uzun boylu, alabildiğine zayıf, etkileyici bir adam. Yüzü sanki yaşlı ağaçtan yontulmuş, üstüne iki beyaz ölü göz oyulmuş ve yine beyaz saçlarla çevrilmiş. Derken Abdülkaha da karısı Vart'la tanıştırmak istiyor beni ama ondan önce Muhammed kendi ailesini gösteriyor. Karısı Bakela, 8 ve 5 yaşlarındaki iki kızı Şifa ile Tamanay. Ne söylediklerini anlayabilmek için beklerken başımı eğerek gülümsüyorum. Abdülkaha da çevirme zahmetine katlanmıyor ama onlar beni gördükleri için sevinmişe benziyorlar. Onur konuymuşum gibi kucak açıyorlar bana. Üç kadın ve küçük kızlar diğer köylerde gördüklerime benzeyen geleneksel giysiler giymişler. Alacalı bulacalı süslenmiş bol pamuklu pantolonu örten rengarenk elbiseler, ayaklarındaysa tokyolar. Renkli eşarplar bağlamışlar saçlarını. Bana söylediklerine göre dışarıda, örneğin sokakta ya da alışverişe giderken kadınların saçlarını açık bırakmaları kesinlikle yasakmış. Aile dışından erkeklerle karşılaşma olasılığı varsa kara bir çarşaf altına gizlenmeleri gerekiyormuş. Evde ya da kapı önünde ise örgülerini sarkıtmak ya da saçların bir kısmını dışarıda bırakmak serbestmiş. Evin her köşesinden herkesin ayağındaki tokyaların çıkardığı şıpıdık sesleri yükseliyor. Sağlam tahta tabanlı, üstten düğümlenen deri kayışlı geleneksel ayakkabıları bir tek büyük baba giyiyor. Abdülkadir'in diğerlerinden fazlasıyla uzak evi aynı zamanda onlardan çok daha büyük. Griye boyalı geniş bir ana kapıdan giriliyor içeri. Hemen karşıdaki tahta merdivenler ilk kata çıkıyor. Bu eve girmek bir mahzene girmek gibi. Öyle karanlık ki eşyaları seçebilmem için birkaç dakika geçmesi gerekiyor. Bacaklarımın arasında tavuklar koşuşturuyor ve bir ahır kapısının ardından hayvanların ayak sesleri geliyor. Kokuları da burnumuza ulaşıyor. Ailenin oturduğu bir üst kata çıkan taş merdivenleri tırmanıyoruz. Taş duvarlar ve yerler teze kokan ve sertleşmiş kum kadar dayanıklı bir tür macunla kaplı. Evin her yanı ağır kokuyor. Merdivenleri çıktıktan sonra bir köşeye yığılmış birkaç yastığı saymazsanız çıplak bir holandıran bir yere giriyoruz. Bütün odalar bu oturma odasına açılıyor. Odalara kalın tahtadan daracık sağlam kilitleri bulunan kapılardan geçiliyor. O kadar dar ki ancak yandırıp geçebiliyorsunuz. Abdülkadir'in eşi Vart beni odama götürüyor. Güzellikten yoksun, kocasıyla aynı yaşta bir kadın. Zeytuni tenli, kahverengi saçlı, hem buruş buruş hem de şişman. İnsanları kurnaz küçük gözleriyle incelerken altın bileziklerin kapladığı yıpranmış elleri hareket halinde. Taktığı mücevherler yaşından fazla gösterdiği izlenimini güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Sarkmış deri üzerindeki altın küpeler, deforme olmuş parmaklara geçirilmiş altın yüzükler, burada erkeğin köleliği kabul etmiş aile kadınına şükran borcunun birer simgesi. Minicik odanın içine geçiyorum. Yerler muşamba kaplı ve galiba bu yalnızca bu odaya özgü bir lüks. Daptar ve minicik 5 pencere. İkisi bir duvarda, üçü diğerinde, dışarıdan hafif bir rüzgarla biraz da ışık girmesini sağlıyor. Bu saatte her iki taraftan da yalnızca karanlık dağlar seçilebiliyor. Bir gaz lambası tavanı aydınlatıyor ve duman kokusu yayıyor. Bir köşede çağ dışı bir televizyon duruyor. Benim gelişim için açmış olmalılar. Görüntü siyah beyaz ve net değil. Sesi cızırtılı. Düğmesini sağa sola çevirip duruyorum ama anlaşılması olanaksız Arap kanalları çıkıyor yalnızca. Abdülkaha da gururlanıyor. Bunu senin için satın aldım, sıkılmayasın diye. Doğrusu nazik bir hareket ama bu aygıt ne işime yarayacak bilemiyorum. Hem zaten tatilimi bu adada kapalı olarak geçirmeye de niyetli değilim. Gün boyu dışarıda temiz hava alacağım. Bu duman, ahır, tezek kokularına alışabileceğimi hiç sanmıyorum. Odadaki tek mobilya, üzerinde parmak kadar ince şiltesi, bir yastık ve bir de örtü bulunan metal yatak. Duvar boyunca aynı kum ve tezek karışımından yapılmış hafif, yüksekçe bir çıkıntı uzanıyor. Bu yatak dışında oturulabilecek sedire benzer bir şey. Aynısını evin dışında da görmüştüm. Geldiğimizde Abdülkadın'ın yaşlı ve kör babasıyla annesi orada, benimkine benzeyen incecik bir şilte üzerinde oturuyorlardı. Gün boyu güneşlenip manzara seyretmek için seçtikleri dinlenme yeri burasıydı herhalde. Bu ülkede aileyi kurdukları için yaşlılara saygı ve özen gösteriliyor. Bir başka küçük oda, Muhammed, karısı ve yerde uyuyan çocuklarına ayrılmış. Bir benzerinde büyük anne ile büyük baba, dar ve uzun bir başka odada da Abdülkadir ile karısı vart kalıyor. Ailenin en büyük zamanını geçirdiği dama çıkan merdiven boşluğundan geçerek ev gezintisini bitiriyoruz. Merdiven boşluğunun bir köşesinde tahta bir fırın ve küçük bir gaz ocağı bulunan, içten simsiyah olmuş bir mutfak var. Abdülkaha da fırının şapatis yani Yemen'de temel besin maddesi sayılan bir tür krep pişirmeye yaradığını açıklıyor. Mutfağın yanında da banyo yer alıyor. Abdülkaha da'ya tuvaletin nerede olduğunu sorana kadar fark edemiyorum onu. Mutfak duvarı içindeki minicik bir kapağı gösterip açıyor. İçeri ancak eğilerek girilebiliyor. Yere açılmış delikten sızan hafif ışık dışında içerisi kapkaranlık. İlkellik karşısında irkilmeden edemiyorum. Ne bekliyordum peki? Tuvalet boşluğa açılıyor. Tavan öyle alçak ki dört duvar arasında ancak iki büklüm hareket edilebiliyor. Su dolu bir tekne lavabo işlevi görüyor ve onu kullanmak için mutlaka deliğin üzerine çömelmek gerekiyor. Deliğe inen her şey evin duvarlarından akıp dikenli çalılara karışıyor. Geri kalanı da güneş üstleniyor. Burayı kullanırken çok sıkılıyor, gözetleniyormuşum gibi bir izlenime kapılıyorum ve ileride yandaki mutfakta kimsenin bulunmadığı gece vakti girmekle yetinmeye karar veriyorum. Gündüz girmek zorunda kalırsam dama çıkıp çevrede kimselerin bulunmadığından emin olarak önlem alacağım. Tuvaletini yapmak da böyle kolay olmuyor. Bir başka su kabından yine soğuk su almak gerekiyor. Sabun da yok. İyi ki İngiltere'den kendi sabunumu getirmişim. O akşam suyun nereden geldiğini hiç düşünmedim. Oysa musluk olmadığına göre su da akmıyordu. İngiltere'deymişim gibi harcayıverdim suyu. Çölde ve dağlarda geçen o uzun yolculuktan sonra serinleme gereksinimi duyuyordum. Bu suyun nasıl bir cehennem azabı çekilerek elde edildiğini sonraki günlerde anlayabildim. Aç değilim. Her şey öyle tuhaf ki, sıkılgan ve çekingenim. Kafamı toparlayıp yolculuğun devamını düşünebilmek için zamana ihtiyacım var. Odamdaki muşamba zemin üzerinde oturup holde yemeğin etrafında daire biçiminde dizilmiş aileyi izlemekle yetiniyorum. Herkes bir yastık almış altına. Gaz lambalarının altında yere yerleştirilmiş büyükçe bir kap içindeki süte ufalanmış şapatisten yiyorlar. Karışımı avuçlayıp yuvarladıktan sonra önlerindeki küçük kapların üzerinde mideye indiriyorlar. Merakla inceliyorum. Hareketleri becerikli. Avuç içinde çevrilerek köfte haline getirilen yiyecek baş parmak yardımıyla ağza alınıyor. Sonra yine al baştan. Hepsi konuşuyor, bol bol gülüyorlar. Bense köşemde tek başıma otururken asla onlar gibi yemeği beceremeyeceğimi düşünüyorum. Söylenenlerin tek bir kelimesini bile anlamasam da görüntü karşısında büyülenmiş gibiyim. Akşam yemeği yiyen Yemenli bir ailenin ortasındayım işte. Bu sahne tıpkı bir tatil fotoğrafı gibi zihnime kazınıyor. Arkadaşlarımı anlatmak için sabırsızlanıyorum. Su içiyorlar. Biraz önce bana Vimto denen ve bayramlar için özel olarak satın alınan suyla karıştırılmış bir tür üzüm şurubu ikram ettiler. Hem benim gelişimi hem de erkeklerin yani babayla oğlun dönüşünü kutladılar. Abdülkadir'den uzun süredir ayrı kaldıkları için adamı soru yağmuruna tuttular. Bütün dikkatler ona yönelik, o konuşuyor, herkes kendisini saygıyla dinliyor. Yolculuk giysilerini çıkarıp ipekli bir pantolonla yakasız bir gömlek giymiş. kemerli burnuna, kapkara gözlerini, gür bir bıyık altında gizlenen ağzına bakıyorum. Burada erkeklerin hepsi birbirine benziyor. Aslında burada bulunduğum için şanslıyım. Yemen'e çok az yabancı geliyor. Kabul gördüğümü hissediyorum. Yaşam tarzlarını, geleneklerini, ne gerekiyorsa hepsini öğreneceğim ve İngiltere'ye dönüşte anlatacağım çok şey olacak. Büyük baba sabit bakışlı, cansız mavi gözleriyle çok etkileyici. Bakela onun için şapatis hazırlayıp çocuk gibi ağzına tıkıyor. Güzel bir kadın Bakela. Yüzünün gençliği, yaşlı adamınkinin yanında ışıltı saçıyor. Simsiyah, kıvırcık, pırıl pırıl gür saçlarla çevrili solgun yüzü göz alıyor. Her bir lokmayı dikkatle incelerken alnında birleşen kalın kaşları çatılıyor. Yaşlı adam ender konuşuyor. Her lokmada robot gibi ağzını açıp kapatıyor. Şimdi yatma zamanı. Tuvaletimi meraklı kulaklardan uzak yapabilmek için banyoya geçebilirim. Ardından el yordamıyla odama geri dönüp bitkin bir biçimde yatağa uzanıyorum. Yatak hem sert hem de rahatsız ve tüm çabalarıma karşın kendimi hala pis hissediyorum. Üstelik az önce hissetmediğim açlık şimdi mideme uyuyor. Ne işim vardı burada? Bu tezek kokan odadaki taş kadar sert yatakta. Bir serüven. Bu tuhaf yerlerde fazla uzun kalmayacağım. Uyku bir anda beni içine çekti. O gece rüya bile görmedim. Horozun ötüşüyle uyandım. Küçük pencerelerden gün ışığı sızıyor. Nerede olduğumu anlar anlamaz dışarı bakmak için ayağa fırlıyorum. Çepeçevre sıralanan dağlar etkileyici, dramatik duruyorlar. Doğmakta olan günün ışığında tehlikeli devler gibi gökyüzünde kesişiyorlar. Boşluğa açılan minicik pencereye asılmış dururken hala uçaktaymışım gibi bir izlenime kapılıyorum. Kapımın ardından terlik şıpırtıları ve su sesi geliyor. Bir kızartma kokusu yayılıyor evin içine. Kadınlar aralarındaki konuşmayı kesmeden başlarıyla selamlıyorlar beni. Kahvaltıda şapatis var. Bu aslında un, su ve yağla yapılan ve tahta fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak yenen bir tür krep. Hoş bir kokusu var. Tadı hafif şekerli ama hemen yenmesi gerekiyor yoksa anında sertleşip taş kesiyor. Abdülkadir'in karısı Ward şekerli çayı büyük bir kaba boşaltıyor. İngilizler çayı sütlü içtikleri için özel olarak bakkaldan alınmış olan sütü uzatıyorlar bana. Abdülkadir'e nazikçe teşekkür ediyorum. Evin havası da, içinde yaşayanlar da oldukça garip ancak bana hoş görünmek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Sabırsızlık edip Ahmet ağabeyimle Leyla ablamı ne zaman görebileceğimi sormak yersiz olur. Oysa onlara kavuşmak için can atıyorum. Yüzlerini hiç görmedim. Aynı dili konuşmuyoruz. Ama onlar ailemin birer parçası ve en sonunda tanışacağımız için meraktan ölüyorum. Birmingham'dayken annem artık konuyu açmadığı için doğrusu varlıklarını bile unutmuştum. Abdülkadir'in ne yapacağımızı söylemesini beklerken çocuklarla evin önünde Arapça sözcük öğrenme oyunu oynuyorum. Taş, el, kafa ve ev benzeri şifa ile tamanay çok tatlı ve cıvıl cıvıl kızlar. Şifa 8, kız kardeşi ise 4 yaşında ve hık demişler birbirlerinin burnundan düşmüşler. Alacalı bulacalı bir eşarpla bağlanmış aynı uzun, düz ve siyah saçlar. Koyu renkli ama neşeyle parlayan aynı gözler. Onlarla oyun oynamak bir zevk ama saatler geçiyor, gün bitiyor, bir gece daha oluyor ve Abdülkaha da bir türlü bana yola çıkmaktan söz etmiyor. Kendisiyle gelmemi istemeden köye indi ve ancak akşam üzeri ortaya çıkabildi. Büyük baba gün boyu evin önündeki sedir üzerinde oturdu. Kör ve sessiz duruşuyla güneş altında çocukların kahkahalarını dinledi. Kadınlar zamanlarının büyük bir bölümünü su taşımak ve şapatis pişirmekle geçirdiler. Kimse farkına varmadan tuvalete girmek için kurnazca yöntemler geliştirdim. Akşam ötekiler gibi yemek için çaba gösterdim ve beceriksizliğim Abdülkadir'i güldürdü. Yere oturmakta ve ellerimle yemekte güçlük çektiğimi fark etti. Ertesi gün yiyecekleri odama getirdi. Benim için özel olarak pişirilmiş yemeğin yanı sıra bir tabakla bir de çatal koydular önüme. Canımın sıkıldığını da anladım. Köye gelip dükkanları görmek ister misin? Bugün öğleden sonra götürebilirim seni. Güzel bir haber. Abdülkadir da bana sigara alacak. Tiryaki filan değilim. İngiltere'deyken gizli gizli günde bir ya da iki tane içerdim. Daha çok baş kaldırmış olmak için ama canım sıkılıyor ve son vakitim de bitti. Burada kadınlar sigara içmiyorlar. Anladığım kadarıyla içmelerine izin verilmiyor ama Abdülkaha da beni onlar gibi görmüyor. İngilizim ben. Kendisiyle eşitmiş gibi davranıyor bana. Bütün bunların bir komedi olduğunu, bu evle bu ailenin bana bir tuzak kurduğunu bir bile bilseydim. Ama şimdilik hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şeyden kuşkulanmıyorum. Abdülkaha da son derece nazik davranıyor. Çevreyi gezdirmek için kendisine zaman ayrılan bir konuğum ben. Aşağıdaki köye iki ayrı yoldan ulaşılabiliyor. Mesafe aynı. Tek fark şu ki kadınlar istedikleri yolu seçme şansına sahip değiller. Yanlarında bir erkek varken görünen merdiveni kullanabiliyorlar. Yalnızken evin arkasından dolaşmak zorundalar. Adet böyle. Köyde yaklaşık 100 ev var. Apayrı duran Abdülkadın'ınki hariç hepsi birbirine son derece yakın. Yanlarından geçerken bir sürü insan ona selam veriyor. Herkes tarafından tanınıyor ve şöyle ya da böyle rastladığımız her erkekle akraba gibi görünüyor. Konuşmak için yolunu kesenlerin çoğu kendisiyle aynı yaşta ve bir zamanlar İngiltere'de çalışmışlar. Yeterince İngilizce bildiklerinden bana Yemen'den hoşlanıp hoşlanmadığımı, burada bulunmanın nasıl bir duygu olduğunu ve buna benzer sıradan şeyler soruyorlar. Köydeki üç dükkan daha çok kulübe havasında, büyük bir metalik perde kapı yerine geçiyor. Ne cam mekan var ne de sergi. Beyaz kireç kaplı duvarlara iğreti tutturulmuş raflar hemen hemen boş duruyor. Tavanı asılı duran gaz lambalarına karşın içerisi zor aydınlanıyor. Dükkanlar, kumaşçı, bakkal ve Coca-Cola ile sigara satan bir tür pazar yerinden ibaret. Mallar kısıtlı, konserve çeşitleri çok az. Her şey pis ve zavallı görünümlü. Bütün evler birbirine benziyor. İki katlı ve alt katları ağır. Koyun, keçi, inek, tavuk kokusu hep mevcut. Sıcaklık bazen bunu dayanılmaz hale getiriyor. Özellikle de benim gibi bir İngiliz için. Sigaralarımı edindikten sonra her türlü çerçöp ve dop dolu sokakları dolaştım. Burada insanların çöplerini atacak yerleri yok. Onlar da kapılarının önüne bırakıveriyorlar ya da arada bir yakıyorlar. Tek bir turist görmüyorum. Tek yabancı benim. Telefon hattı yok, elektrik yok ve modern sayılabilecek kasaba güney yönünde 2 saatlik mesafede iki Yemen arasındaki sınıra yakın bir yerdi. Yani ilk gün uğradığımız Taiz. Nerede olduğumu çıkarmakta zorlanıyorum. Başkent Sana'dan yaklaşık 200 kilometre uzaktayız ama yol öyle karışık ve bozuktu ki binlerce kilometre kat etmişim gibi bir hisse kapıldım. Ne yol haritası var ne de köyün kartpostalı. Zaten görünürde postane de yok. Köyden mektup yazmak istesem bunu Abdülkadı'ya vermem gerekiyor. O da başka birine emanet edecek. Bu kişi ise Taiz'i ilk gidecek köylünün eline tutuşturacak. Gerçekten de dünyanın öbür ucundayız ama her şeye rağmen serüven şimdilik hoşuma gidiyor. Abdülkaha da soru yöneltenlere kendisiyle ilgili haberler veriyor. İngiltere'de yaşayan ve benim tanımadığım ailesini, çalıştığı fabrikanın nasıl bir yer olduğunu, bir de Hays'taki lokantada işlerin nasıl gittiğini soruyorlar. Demek bir lokantası varmış, bunu hiç bilmiyordum. Zaten sözünü ettiğim şu Hays'in nerede olduğunu da bilmiyorum. Hiç kimse yanında beni gördüğü için şaşırmışa benzemiyor. Babamın arkadaşı ya, bu kadarı yeterli. Aslında Abdülkaha da ne zengin ne de güçlü bir köylü. Bana otoriter ya da yüksekten bakan biri gibi de görünmüyor. Diğer köylüler gibi o da bakmakla yükümlü olduğu kocaman ailesiyle birlikte yaşayan sıradan bir vatandaş. Köydeki bu ilk gezinti iyi geçti. Dönüş yolunda rehberimle sohbet ediyorum. Şu Hays şehrin nerede? Sana'ya giden ana yolun yakınında, orayı oğlumun yardımıyla açmıştım. Muhammed'in mi? Hayır, küçük oğlum Abdullah'ın. Dün sana fotoğrafını göstermiştim ya. Ha, evet. Aslında pek dikkat etmemiştim. Abdülkadın'ın bir oğlu daha olduğunu hayal meyal biliyorum. Bir fotoğrafın elimden geçtiğini de anımsar gibiyim ama neye benzediğini hiç anımsamıyorum. Eve dönünce dışarıdaki sedirde oturan büyük anne, büyük baba ve iki küçük kızın yanına yerleşiyoruz. Güneş batmaya başlıyor. Dışarıda hava içeriden çok daha iyi. Kokular, kalabalık, karanlık duvarlar, özellikle ışıksızlık beni dışarı itiyor. Onlar aralarında konuşuyorlar. Bense yakından gördüğüm köye kuşbaşı bakıyorum. Adı neydi? Hoşkayl. Evet buydu. Dağlar arasında bir takım evler.